Ayrım 2. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Cinselliğimiz Var. Sayfa 12. Cinselliğimize ilişkin yanlış inanışlar ve gerçekler. Erkek egemen toplumlarda kadınların cinselliklerini erkeklerden şu ya da bu şekilde farklı yaşamaları gerektiği savunulur. Erkekler için doğal sayılan birçok davranış kadınlara yasaklanır. Toplum tarafından uydurulmuş bir takım yanlış inanışlarla kadınların cinsel yaşamları kısıtlanır. Kadınların daima eşlerinin isteklerine karşılık vermeleri ve bunun dışında hiçbir cinsel istek veya davranışlarının olmaması beklenir. Kadınların cinsellikleri üzerindeki kısıtlamalar aslında toplumun kadınları baskı altında tutmak için kullandığı araçlardan biridir. Kadının cinselliğini ve cinsellik haklarını yok sayan yanlış inanışlar, kadınlar ve erkekler arasında büyük bir eşitsizliğe sebep olur. Bu eşitsizlik, toplumda sağlıksız bir cinsellik anlayışının yerleşmesine yol açmakta ve kadınlar kadar erkeklerin de cinselliklerini mutlu yaşamalarını engellemektedir. İşte cinsel yaşamımızı etkileyen bazı yanlış inanışlar, yaşanmış örnekler ve gerçekler. Yanlış. Cinsellik bir kadınlık görevidir. Kadın, kocasının her isteğine boyun eğmek zorundadır. Zehra ve Hüseyin 3 yıldır evliler. Evlilikleri dışarıdan iyi görünüyordu. Hüseyin hali vakti yerinde efendi bir adamdı. Ancak cinsel yaşamlarında ciddi sorunlar vardı. Zehra kendi rızası olmadığı halde evlendirildiği Hüseyin'in dokunuşlarından mutlu olamıyor, ancak kocası sevişmek istediğinde de hayır diyemiyordu. Hüseyin bir akşam yemekten sonra Zehra ile sevişmek istedi. Zehra işini bahane ederek mutfağa kaçtı. Ancak Zehra'nın arkasından mutfağa giren Hüseyin sevişmek için ısrar etti ve sonunda karısının direnmesine karşı zor kullanarak onunla cinsel ilişkiye girdi. Zehra bu zorlamadan şikayetçiydi ancak bunu kocasına bir türlü söyleyemiyordu. Kocası bu zorlayıcı tavrına devam ettikçe Zehra'nın da isteksizliği artıyordu. Bir gün bütün cesaretini toplayarak annesine kocasının yaptıklarını anlattı. Annesi ise bunun bir kadınlık görevi olduğunu ve kocasına itiraz etmemesini söyledi. Bu cevap üzerine Zehra derin bir ümitsizliğe kapıldı. Bazı arkadaşlarından cinsel beraberliğin kadınlar için de çok hoş olabileceğini duymuştu. Oysa kendisi mutlu bir beraberliği hayal bile edemiyordu. Ancak ne yapacağını da bilmiyordu. Kocasından boşanmak istemiyordu. Zira evliliği iyi kötü 3 yıldır devam ediyordu. Komşusu ve yakın arkadaşı Nazan'ı içine açtı. Nazan Zehra'yı bu zorlamayla yaşamamak için bir an önce kocasıyla konuşması gerektiğini söyledi. Cinsel ilişkiye zorlamanın kanun tarafından cezalandırılan bir suç olduğunu da anlattı. Ancak Zehra bunu eşiyle nasıl konuşacağını bilmiyordu. Nazan'ın kendi kız kardeşi de aynı şeyleri yaşamış ve sonra eşiyle bir tedavi merkezine gitmişti. Karı koca burada gördükleri tedavinin sonucunda sorunlarını çözmüşlerdi. Nazan Zehra'ya o tedavi merkezinin telefonunu verdi ve araması için ısrar etti. Zehra telefonla bilgi alıp danışma merkezine gitti. Oradaki uzman eşiyle bu konuyu nasıl konuşabileceği konusunda Zehra'ya yol gösterdi. Hatta eşini de çağırdı. Zehra zor da olsa sonunda Hüseyin'i merkeze gitmeye ikna etti. Birlikte bu uzmanı birkaç kez ziyaret ettikten sonra aralarındaki sorunları yavaş yavaş birbirleriyle konuşmaya başlayabildiler. Hüseyin Zehra'nın isteksizliğinin naz olmadığını ve karısını ilişkiye zorlayamayacağını, duyarlı davranması gerektiğini anlamaya başlamıştı. Artık eşiyle daha rahat konuşmaya başlayan ve onun kendisini dinlediğini fark eden Zehra ise ilişkide kendini daha iyi hissediyordu. Eşiyle cinsel yaşamdan zevk almaya başlamıştı. Gerçek, cinsellik ne kadın ne de erkek için bir görev değildir. Eşler arasında bir sevgi ifadesi ve karşılıklı bir paylaşımdır. Kadınların baskı ve zorlama olmadan cinsellikten zevk almaya hakları vardır. Resmen evli bile olsalar, erkeğin eşini istemediği bir cinsel ilişkiye zorlamaya hakkı yoktur. Gönüllülük esasına dayanan evlilik kurumunda cinsellik de gönüllü olmalıdır. Zora dayanan cinsel ilişki ne kadını ne de erkeği mutlu eder. Mutlu ve sağlıklı bir cinsel ilişki için eşler arasında iyi bir iletişim olması ve karşılıklı rızaları şarttır. Tecavüz, yani kişiyi istemediği bir cinsel ilişkiye zorlamak suçtur. Saldırganın evli eşimiz olması suçu hafifletmez. Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesine göre evlilikte eşlerden birinin isteği olmadan gerçekleşen cinsel ilişki, yani evlilik içi tecavüz suçtur. Cezası 2 ila 12 yıl hapistir. Ayrıca Türk Medeni Kanunu'nun 162. maddesine göre kötü ve onur kırıcı davranış boşanma nedenidir. Evlilik içi tecavüz kötü muamelenin kanıtı olarak kullanılabilir. Yanlış. Kadının cinsel arzuları yoktur. Cinsel arzular erkeklere özgüdür. Ya da cinsel isteksizlik gösteren kadın hastadır, frijittir. Ayşegül, 3 yıl arkadaşlık ettiği Fatih'le evleneli 6 ay olmuştu. Televizyonda izlediği romantik bir filmden etkilenerek tanışma yıl dönümlerinde kocası için evde çok özel bir akşam yemeği hazırladı. Giyindi, süslendi, kocasını beklemeye başladı. Fatih yemekten sonra televizyonun karşısına geçti. Ayşegül sofrayı topladı ve televizyonu kapatıp kocasının kucağına oturdu. Onu okşamaya başladı. Kocasıyla sevişmek istiyordu. Fatih şaşırarak, "Ne oluyor sana?" dedi. Ayşegül, sevişmek istediğini söyleyince karısını iterek, "İyice azdın, geçen gece de üzerime saldırdın, anormal misin?" diye söylendi. Ayşegül, "Sen sevişmek isteyince normal oluyor da niye ben sevişmek istediğimi söylediğimde anormal oluyormuşum?" diye kocasına kızdı. Fatih, "Kadınlar farklıdır. Normal kadınların erkekler gibi cinsel ihtiyaçları olmaz. Hem karım değil misin? İstediğim zaman sevişirim tabii. Bırak da buna ben karar vereyim. Lütfen kendini topla ve ahlaklı bir kadın gibi davran." Ayşegül ağlayarak yatak odasına gitti. Gururu incinmiş, utanmıştı. Günlerce kocasıyla göz göze bile gelmek istemedi. Birkaç gün sonra yakın arkadaşları Yasemin ve Nurhan'a yaşadıklarını anlattı. Yasemin, "Bu erkeklerin ne istedikleri belli değil. Benim kocam da beni çok soğuk ve cilvesiz buluyor. İçki içip üzerime saldırdığı zaman bile içimde en ufak bir istek kalmıyor. Sevişmek istemiyor değilim ama o kaba hale her şeyi mahvediyor. Bir de sen hastasın diye beni suçluyor." Nurhan, "Aman bu erkekler de işlerine nasıl geliyorsa öyle davranıyorlar. Sevişmek istediğini söylersin, namussuzlukla suçlanırsın. İstemezsin, bu sefer de hasta, soğuk, frijit derler. Oysa kadının erkekten ne farkı var ki? Bazen bizim de canımız ister, bazen de istemez. Sonuçta bir insanlık hali bu. Ne yapıp edip mutlaka onlara bunu anlatmak gerek." Ayşegül, arkadaşlarından aldığı cesaretle eşini yanlış düşündüğü ve yanlış bildiği konularda ikna etmeye karar verdi. Okuduğu bir kadın dergisinde cinsel yaşamla ilgili soruların uzmanlar tarafından cevaplandığı bir köşe vardı. Bu dergileri inceleyip kadınların da cinsel arzuları olduğunu ve bunu ifade etmelerinin normal olduğunu anlatan çeşitli örnekleri bir dosyada topladı. Dosyayı kocasına verdi. Okumasını ve sonra da konuşmak istediğini söyledi. Fatih istemeden eline aldığı dosyayı okudukça ve Ayşegül ile bunu konuyu konuştukça yanlış düşündüğünü anlamaya başlamıştı. Gerçek. Cinsel dürtü gerek erkekler gerekse kadınlar için en temel dürtülerden biridir. Erkekler gibi kadınların da sevdiği insanı arzulamaları, onunla beraber olmak istemeleri normaldir. Ne yazık ki kadınlar toplum tarafından genelde cinselliklerini bastırmaya, arzularını ve taleplerini ifade etmemeye zorlanıyor. Halbuki bir kadının cinsel arzu ve isteklerini dile getirmesi son derece doğaldır. Öte yandan her ne sebeple olursa olsun cinsel istek duymadığı zaman bir kadının ilişkiyi reddetmesi de çok doğaldır. Kimi durumlarda kadınlar isteksizliklerini ifade etmelerinde eşleri tarafından hasta, frijit olmakla suçlanmakta ve çoğu kadın yaşadıklarını kendisinden kaynaklanan bir sorun olarak görmekte ve bundan suçluluk duymakta. Oysa herhangi bir kadının cinsel olarak isteksiz olmasının arkasında eşini kendisinin seçmemiş olması, cinsellikle ilgili küçük yaşlardan itibaren aşılanan baskı ve korkular gibi pek çok neden olabilir. Kadının istekli ya da isteksiz olması bir rahatsızlık ya da sapkınlık belirtisi değildir. Erkekler gibi kadınlar da cinsel isteklerini ya da isteksizliklerini diledikleri gibi yaşama ve ifade etme hakkına sahiptir. Yanlış. Kadın için cinsellik sadece bir çocuk doğurma aracıdır. Menopoza giren ya da rahmi alınan kadın artık doğuramayacağı için cinsel yaşamı da olamaz. Kadriye anlatıyor. Evliliğim sırasında sağlıksız koşullarda yaşadığım kürtaj nedeniyle rahmimin alınması gerekti. O güne kadar ciddi bir sorun yaşamadığım evliliğimin ilk kez sarsıldığını hissettim. Eşim ve ailesi artık benim kadın olmadığımı, boş bir tenekeden farkımın kalmadığını, eşimi mutlu edemeyeceğimi söylediler. Eşim başka bir kadınla imam nikahlı olarak evlendirildi. Buna dayanmam mümkün değildi. Boşandım. Şimdi başka biriyle evliyim. Severek evlendiğim bu eşimle çok güzel cinsel yaşamımız var. Rahmimin alınmasının cinsel yaşamımı hiç etkilemediğini gördüm. Tuğba anlatıyor. Evliliğim sırasında sağlıklı ve mutlu bir seks hayatım vardı. Ancak menopoza girdikten sonra bunun biteceğini düşünüp korkmuştum. Çevremden duyduklarım beni buna inandırmıştı. Yaşını başını almış kadınların da cinsel yaşamının devam etmesi beklenemez ya. Oysa benim menopozdan sonra da daha rahat bir cinsel yaşamım oldu. Çünkü artık eşim de ben de istenmeyen hamilelikten korkmuyor, korunma yöntemleriyle uğraşmıyorduk. Gerçek. Bu iki hikayede kadının cinselliğinin doğurganlığa yönelik bir araç olarak algılandığını gösteren örnekler. Oysa çocuk yapma amacı gütmeden de güzel bir cinsel beraberlik yaşanabilir. Çiftlerin birlikte olmalarının tek amacı çocuk yapmak değildir. Rahmi alınan kadınlar ya da menopoza girmiş kadınlar rahatlıkla cinsel yaşamlarına devam edebilir ve bundan zevk alabilirler. Menopozun tek etkisi kadının doğurganlık fonksiyonunun son bulmasıdır. Aynı durum rahmi alınan kadınlar için de geçerlidir. Ayrıca yaşın ilerlemesi kadın ve erkeğin cinsel haz duymasını engellemez. Kadına karşı bir şiddet türü cinsel taciz. Tacize uğrayan pek çok kadın bunu açıklamamakta ve taciz edildiği için kendini suçlamakta. Oysa suçlu olan tacize uğrayan değil, taciz edendir. Kadınların bu konuda seslerini yükseltmeleri çok önemlidir. Çünkü suskunluğumuzu gören tacizci erkekler cezasız kalacağını düşünerek tacize devam etmektedirler. Özellikle küçük çocuklarımızı ürkütmeden bu tehlikeye karşı uyarmamız ve tacize uğradıklarında bize söyleyebilmeleri için onların güvenini kazanmamız gerekir. Çocuklara bedenlerinin kendilerine ait olduğunu öğretmeli ve bedensel sınırlarını tanımaları ve korumaları konusunda destek olmalıyız. Örneğin bir çocuğu istemediği kişileri öpmeye zorlamamak, onu bedensel sınırlarına saygı göstermektir. Cinsel taciz kız çocuklar kadar erkek çocuklar için de bir tehlikedir. Çocukluktan itibaren hayatın her alanında karşılaştığımız cinsel taciz tehlikesi, kendi cinselliğimizden korkmamıza ve bedenimizden soğumamıza neden olmakta. Çoğumuzun evde, işte, sokakta yaşadığı cinsel taciz, aslında bize ve bedenimize karşı işlenmiş bir şiddet eylemi ve bir suçtur. 8 yaşında yaşadığım bir olay beni karşı cinsten soğutmuş, babamın kucağına bile oturamaz olmuştum. Ailemle birlikte gezmeye giderken trene binmiştik. Yer olmadığı için beni bir adamın kucağına oturttular. Bende etek vardı. Adam cinsel organımı elledi. Ben kucaktan inmek istedim. Ailem olayın farkında olmadığı için biraz daha oturmamı söyledi. Utandığım için bir şey diyemiyordum. Yol boyunca yaşadığım korkuyu unutamıyorum. Bu olaydan sonra erkeklerden hep kaçtım. İlk kez lisede çok yakın bir kız arkadaşıma bu sırrımı anlattım. Bunu paylaşmak bile üzerimden büyük bir yükün kalkmasını sağlamıştı. Arkadaşımın desteği sayesinde erkeklere karşı duyduğum korkuyu yenmeye başladım. Eşime aşık olunca da korkum tamamen geçti. Şimdi iki çocuğum var. Onların da böyle bir taciz olayını yaşamamaları için dikkatli davranıyorum. Ancak onları da korkutmamaya da özen gösteriyorum. Her türlü cinsel taciz ve saldırıdan korunmak hakkımızdır. Bedenimiz ve cinselliğimizle barış içinde, cinsel taciz ve saldırıdan korkmadan yaşamak bizim hakkımızdır. Türkiye'deki kadın hareketi, cinsel ve bedensel haklarımızın Türk Ceza Kanunu tarafından güvence altına alınmasını sağlamıştır. Kadınlara karşı cinsel suçların işlenmesini engellemek için Türk Ceza Kanunu, cinsel taciz ve saldırılara ağır cezalar verir. Cinsel içerikli sözler, tavırlar, laf atmalar, ısrarcı bakışlar ve sarkıntılık gibi bizi cinsel yönden rahatsız eden davranışların hepsi cinsel tacizdir. Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesi cinsel taciz suçunu tacize uğrayan kişinin şikayeti üzerine cezalandırır. Bu suçu işleyen kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya para cezası verilir. Tacizin cezalandırılması için fiziksel temas olması gerekmez. Tacizde bulunan aynı iş yerinde çalıştığımız bir kişi ise cezası daha ağır olur. İş yerinde cinsel taciz, kadının ekonomik haklarını ve özgürlüğünü de tehdit eder. Bu yüzden kadınların çalışma imkanının ve hareket özgürlüğünün kısıtlanmaması için iş kanununda cinsel tacizi cezalandırır. Fiziksel taciz ise Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesine göre cinsel saldırı suçu olarak saldırıya uğrayan kişinin şikayeti üzerine cezalandırılır. Bu suçun cezası 2 yıldan 7 yıla kadar hapistir. Tecavüz ağır bir cinsel saldırı suçudur ve cezası 7 yıldan 12 yıla kadar hapistir. Bir kadına cinsel saldırıda bulunan kişi kadınla evlenerek cezadan kurtulamaz. Çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış suçtur. Bir çocuğa yapılan cinsel taciz Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesine göre çocukların cinsel istismarı suçu olarak 3 yıldan 8 yıla kadar hapiste cezalandırılır. Ayrıntılı bilgi için Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Haklarımız Var kitapçığına bakınız. Kadının üzerinde bir toplum baskısı, bekaret. Evliliğin ilk gecesinde kadının bekaretini, erkeğin ise evliliğini kanıtlama kaygıları, mutsuz ve sıkıntılı bir başlangıç yapmalarına neden olabilir. Evlenmeden cinsel ilişkiye girerse, değersizleşeceğini düşünen pek çok kadın, evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmiyor. İlk cinsel deneyimini evlendikten sonra yaşıyor. O güne kadar kendisine aşılanan korkular nedeniyle de evlilikte ilk gece bir kabusa dönüşebiliyor. Kimi kadınlarda cinsellikle ilgili bu tip korkular ileri boyutlara vardığında bir takım fiziksel sorunlara neden olabiliyor. İlk cinsel ilişki kadın erkek her insan için zor olabilir. İlk ilişkimizi ancak kendimizi hazır hissettiğimizde ve kendi seçtiğimiz kişiyle yaşamalıyız. Böylece hayatımızın son derece doğal bir parçası olan cinsellikten zevk alabilir ve bu güzelliği birlikte olmayı seçtiğimiz kişiyle paylaşabiliriz. Erkekler gibi kadınların da cinsel ilişkiye girmek için evlenmeyi beklemeleri veya evli olmaları gerekmez. Evlenene kadar bakire kalmak zorunluluğu toplumumuzda pek çok kadın üzerinde baskı oluşturur. Bu baskı kadın cinselliğini kontrol etmek için kullanır ve gerek erkekler gerekse kadınlar açısından sağlıksız cinsel deneyimlere yol açabilir. Evlendiğim ilk gece kayınvalidem, yengelerim ve bazı aile büyükleri odamızın önünde bekliyordu. Ne eşim ne de ben onlar kapının önünde beklerken rahat olamamıştık. İkimiz de titriyor, odanın içinde dönüp duruyorduk. Yaşadığımız stresten dolayı beraber olamadık. Hiçbir şey yaşamadan büyük suçlamalara maruz kaldık. Beni apar topar doktora götürdüler. Eşim de ben de çok utanıyorduk. Doktor halimize çok üzüldü. Bizimle açıkça konuştu ve yardımcı oldu. Büyüklerimize bizim veremediğimiz tepkiyi verdi. Yakın bir otelden ikimize yer ayırdı. İnsanın sevdiği biriyle çevre baskısı olmadan baş başa kalması ne hoş ne güzelmiş meğer. Cinsel haklarımız insan haklarımızdır. Her kadının kendi bedenini tanıyıp ondan zevk alma, cinsel ilişkiye girip girmemeyi kendine özgür iradesiyle karar verme, eşini seçme, güvenli, sevecen ve eşitlikçi bir ilişki isteme, cinsel ilişkiden zevk alma, evlilik içinde veya dışında istemediği cinsel ilişkiye hayır deme hakkı vardır. Medeni durumu ve yaşı ne olursa olsun, sağlıklı ve tatminkar bir cinsel yaşam sürmek, cinsellik konusunda bilgilenmek ve kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşmak her kadının ve erkeğin hakkıdır. Unutmayalım, cinsel haklarımız insan haklarımızdır. Bedenimiz bizimdir. İkinci ayrımın sonu sayfa 22.